bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Oğluma Ahlak Üstüne Öğütler, Fernando Sweater. 1. Kaset, 1. Yüz. 1. Baskı, 1999, İstanbul. İspanyolcadan çeviren Şadan Karadeniz. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Felsefe profesörü Fernando Sweater, ana yurdu İspanya'da satış rekorları kıran, birçok dile çevrilen, esprili ve sürükleyici bir dille kaleme aldığı bu kitabında, Odesya Destanı'ndan kutsal kitaplara, klasik edebiyattan günlük yaşama kadar birçok kaynaktan aldığı örneklerle, ergenlik çağındaki gençlere ve tabii onların ana babalarına, ustaca yaşamanın yöntemi üzerine ipuçları veriyor. Okullarımızda genellikle din ve ahlak dersleri, müfredatının bir parçası olarak okutulan etik kavramı, bir tutumu, bir tavır almayı içerir ve insan davranışıyla ilgilidir. Kökeni itibariyle törelere uzun süre birlikte yaşamanın getirdiği bir düşünüş birliği ve ahlaki tutuma işaret eden bu kavram, Rönesans sonrası Avrupa'sında ve aydınlanma çağında yeni bir anlam kazanmış, insanın varoluşunu sorgulayan, nesnel gerçekle olan ilişkisini düzenleyen bir içeriğe kavuşmuştur. İlk bakışta hepimizin görüş birliğine vardığı biricik şey, hepimizin görüş birliğinde olmadığımızdır. Ama bu çeşitli görüşler başka bir noktada birleşirler. Yaşamımızın nasıl olacağı, en azından bir ölçüde her birimizin ne istediğinin bir sonucu olacaktır. "Dinle oğlum," dedi şeytan, elini başımın üstüne koyarak. Edgar Allan Poe. Antipedagojik uyarı. Bu kitap lise öğrencileri için bir el kitabı değildir. Felsefe tarihinin en önemli yazarlarıyla ahlaksal düşünce akımları üstüne bilgi içermemektedir. Geniş kitlelere koşulsuz buyrukları açıklama çabasına girişmekte değildi amacım. Gazete okurken ya da sokakta yürürken karşılaştığımız günlük sorunlara ahlaksal çözümler dağarcığı da değildir bu kitap. Çocuk düşürmekten, prezervatif kullanımına, askerliğe karşı çıkmaya varıncaya dek, tartışmalı sorunlara yanıt getirmenin ahlakın görevi olmadığına inanıyorum. Sorunların ortaya atılmasına katkıda bulunmak her zaman ona düşse de. Orta öğretimde ahlaktan söz etmek doğru mudur? Din derslerinin bir seçeneği olarak bu adla bir ders koymak tam anlamıyla yanlış görünüyor bana. Ahlak, zavallıcık, din bilgisine payanda vurmak ya da onun yerini tutmak için gelmemiştir dünyaya. Ya da en azından 20. yüzyılın sonlarında bunu yapmamalıdır. Ama özgürlük kavramının anlamı üstüne ilk genel düşüncelerden kaçınılması gerektiğinden hiç emin değilim. Öteki disiplinlerin her birine dağılmış belli deontolojik düşüncelerin bu konuda yeterli olacağına da inanmıyorum. Ahlaksal düşünce üniversitede felsefe bölümüne girmek isteyenler için bir uzmanlık konusuna indirgenemez. Eğitim adına gerçekten layık olan her eğitimin temel bölümlerinden birini oluşturur. Bu kitap olduğundan başka bir şey değildir. Bir kitaptır yalnızca. Baba oğul arasındaki ilişki gibi kişisel ve özneldir. Ama aynı zamanda tüm ilişkilerin en yaygını olan bu ilişki gibi de evrenseldir. Yeni yetmelerin okumaları için düşünülüp yazıldı. Onların öğretmenlerine ise çok az şey öğretecektir. Amacım bir örnek iyi niyetli, kötü niyetli hiç değil. Yurttaşlar üretmek değil, özgür düşünen insanların oluşumuna itici güç vermektir. Madrid, 26 Ocak 1991. Ön söz. Zaman zaman sana birçok şeyler anlatmak gelir içimden. Amador, ama sakin ol, içimde saklarım onları. Çünkü baba rolünde zaten yeterince canını sıkmış olmalıyım. Filozof kılığına bürünmüş olarak daha çok canını sıkmak istemem. Bir oğlun sabrının da bir sınırı olduğunu çok iyi anlıyorum. Hem sonra Galicyalı bir arkadaşımın başına gelen benim de başıma gelsin istemiyorum. Bir gün 5 yaşındaki oğluyla birlikte deniz kıyısında durup denizi seyrediyormuş. Yumurcak düşsel bir tınayla, "Baba, annemi de alıp kayığa binelim," demiş. Duygusal biri olan arkadaşımın gırtlağına kravat düğümünün tam üstüne bir düğüm oturmuş. "Elbette oğlum, ne zaman istersen. Denize açılınca diye sürdürmüş düşlemeyi sevgi dolu yaratık. Sizi suya atacağım, böylece boğulacaksınız. Babasının parça parça olmuş yüreğinden bir acı çığlığı kopmuş. Ama oğlum, evet baba, annelerle babaların can sıktıklarını bilmiyor musun? Birinci dersin sonu. 5 yaşında bir çocuk bile böyle düşünürse, senin gibi 15 yaşını aşmış bir delikanlıyı düşün. İyi ailelerde çocukların ana babalarını öldürmeleri için yeterince neden var. Bu yüzden de başka neden önermiyorum sana. Hem sonra, oğullarının en iyi arkadaşları olduklarına yemin eden ana babalar canımı sıkmıştır hep. Gençlerin arkadaşları kendi yaşıtları olmalı, doğal olarak kız arkadaşları da. Genellikle ana babalar, öğretmenler, yetişkinlerle olsa olsa bir ölçüde uyum sağlanabilir. Bu da yeter. Ama bir yetişkinle fazla uyum içinde olmak zaman zaman onu boğmak isteği duymak anlamına gelir. Başka seçenek yoktur. 13 yaşında olsaydım ki benim için böyle bir olanak pek yok, gereğinden fazla sevimli olanların, benden daha genç görünmek istiyorlarmış gibi davrananların, sistemli bir biçimde bana hak verenlerin hiçbirine güvenmezdim. Kimlerden söz ettiğimi biliyorsun. Her zaman durup durup gençlerin tuttuklarını kopardıklarını söyleyenlerden. Kendimi sizler kadar genç duyumsuyorum ya da bu tür aptalca şeyler söyleyenlerden. Onlara dikkat. Bunca dal kavukluğun karşılığında istedikleri bir şey vardır mutlaka. Bir ana babanın ya da öğretmenin biraz ağır olması gerekir. Yoksa hiçbir şeye yaramazlar. Genç olan sensin. Özetle, sana anlatmak istediğim ama söyleme yürekliliğini ya da yeteneğini bulamadığım şeylerden birkaçını yazmak geldi aklıma. Felsefe üstüne söylev çeken bir babaya ilgili bir yüzle bakmak gerekir. Bir yandan da televizyonun başına koşacağı anı düşleyerek. Oysa bir kitabı canın ne zaman isterse o zaman, boş zamanlarında okuyabilirsin. Kendini saygılı gösterme gereğini duymaksızın, sayfaları çevirirken esnemekte, ya da içinden gelirse gülmekte özgürsün. Sana söyleyeceğim şeylerin büyük bir bölümü doğrudan doğruya özgürlüğü ilgilendirdiğinden onları okumak bir vaaz gibi dinlemekten daha doğrudur. Doğal olarak biraz dikkat göstermelisin. Yeni bir bilgisayar oyunu öğrenmek için gereken dikkatin yarısını. Özellikle ilk bölümlerde biraz sabırlı olman da gerekir. Bunun işleri daha zorlaştırdığını biliyorum. Ama senden adım adım düşünme çabasını esirgemek istemedim. Hem sonra sana bir aptalmışsın gibi davranmak da istemedim. Bana katılıyor musun bilmem. Birine aptalmış gibi davranırsan, aptal değilse bile büyük bir olasılıkla kısa zamanda aptallaşır. Sana neden söz etmek istiyorum? Benim yaşamımla senin yaşamından. Ne daha çok ne daha az. Ya da dilersen benim yaptığım, seninse yapmaya başladığın şeyden. Benim yaptığım şeyle ilgili olarak yıllar önce kendi kendime sorduğum, senin artık anımsamadığın, o zaman yanıtsız kalan bir soruyu en sonunda dobra dobra yanıtlamak istiyorum. 6 yaşlarında olmalıydın. Yazı Torrelodones'te geçiriyorduk. Bir akşam, başka akşamlardaki gibi odama kapanmış, isteksiz isteksiz portatif Olivetti'nin tuşlarına basıyordum. Karşımda mavi denizden çıkan büyük bir balinanın, dimdik üstünden sular damlayan kuyruğunun fotoğrafı vardı. Senin yüzme havuzunda kuzenlerinle oynadığınızı, bahçede koştuğunuzu görüyordum. Zevksiz benzetmemi bağışla. Tere ve mutluluğa batmış duyumsuyordum kendimi. Birden açık pencereden bakıp şöyle dedin. Merhaba, daktiloda ne yapıyorsun öyle? Bir ahlak kitabı yazmaya çalıştığımı açıklamaya girişemeyeceğimden aklıma gelen ilk saçma yanıtı verdim. Ahlakın ne olduğunu öğrenmek ilgilendirmiyordu seni. 3 dakikadan fazla dikkatini veremezdin bana. Belki de orada olduğunu bilmemi istiyordun yalnızca. Şimdi olduğu gibi. O zaman da senin varlığını unutabilirmişim gibi. Ötekiler seni çağırdılar, sen de koşa koşa gittin. Ben daktiloda yazmayı sürdürdüm. Ancak şimdi, neredeyse 10 yıl sonra, sonunda hala uğraştığım bu tuhaf şeyi, ahlakı sana açıklamaya karar verdim. 2 yıl sonra gene Torrelodones'teki küçük cennetimizde bana gördüğün bir düşü anlattın. Bunu da anımsamıyorsun değil mi? Bir kırdaymışsın. Ortalık gece gibi karanlıkmış. Korkunç bir rüzgar esiyormuş. Ağaçlara, taşlara asılıyormuşsun. ama kasırga kapıp götürüyormuş seni. Hiçbir şey yapamıyormuşsun. Tıpkı Oz büyücüsündeki küçük kız gibi. Bilinmeyen bir yere doğru havada savrulurken sesimi işitiyormuşsun. Seni göremiyorum ama sen olduğunu biliyorum diye belirtmiştin. Güvenini yitirme diyormuşum sana. Bu garip karabasanı anlattığın zaman bana nasıl bir şey bağışladığını bilemezsin. 1000 yıl yaşasam bile o akşamüstü sesimin seni yüreklendirdiğini bilmenin bana verdiği gururdan ötürü sana borcumu ödeyemem. Aşağıdaki sayfalarda sana söyleyeceğim her şey şu biricik öğüdün yinelenmesinden başka bir şey olmayacak. Güven. Bana güven demiyorum. Herhangi bir bilgeye de, belediye başkanına da, rahibe de, polise de güvenme. Ne tanrılara, ne şeytanlara, ne makinelere, ne de bayraklara. Kendine güven. Hep daha iyiye doğru gitmeni sağlayacak olan zekaya, sana iyi arkadaşlıkların yolunu açacak olan sezgine güven. Bu kitabın katilin kim olduğunu öğrenmek için sonuna dek okunması gereken bir polisiye olmadığını anlamışsındır. Öylesine acelem var ki daha ön sözde son dersi açıklamaya başladım sana. Belki de beynini sömürmeye çalıştığımdan kuşkulanacaksın, pek de yanılıyor sayılmazsın. Bazı yamyamlar beyinlerinin bir kısmını yemek, böylece onların bilgisine, söylencelerine, yürekliliklerine egemen olmak için düşmanlarının kafataslarını açar. Ya da açıyorlardı. Bu kitapta kafamın birazını yiyesin diye sana veriyorum. Aynı zamanda senin kafanın azıcığından da ben yararlanıyorum. Benim beynimden fazla besin elde edip edemeyeceğini bilmiyorum. Gerçekte kitaplardan elde ettiklerinin tümünü öğrenmemiş olan birinin yaşantısından birkaç lokma. Kendi adıma ben, sende bol bol bulunan hazineden şöyle okkalı bir parça almak istiyorum. Henüz el değmemiş gençliğinden. İkimize de afiyet olsun. 1. Ahlak neyle uğraşır? Kimi bilgiler vardır, insan onlarla yalnızca yeni şeyler öğrenmek istediği için ilgilenir. Bir şey yapmayı ya da bir aleti kullanmayı öğrenmeye yarayanları da vardır. Çoğu iş bulmaya ve ekmek parası kazanmaya yarar. Ama insan eğer doğal merak duygusuyla itilmemişse ya da bu bilgileri öğrenmeye herhangi bir gereksinimle zorlanmamışsa bunların tümünü bir yana bırakabilir. İlginç ama yaşamak için vazgeçilmez olmayan birçok bilgi türü vardır. Örneğin ben kendi adıma bir astrofizik olayını ya da oymacılık bilmediğime üzülürüm. Kuşkusuz birçok insana birçok doyumlar verecek bir şey ama bunu bilmeden de bugüne dek geldim pekala. Sen de yanılmıyorsam futbol kurallarını çok iyi biliyorsun ama beyzbolda pek iyi değilsin. Önemi yok. Dünya kupası oynandığında tadını çıkarıyorsun. Amerikan Ulusal Ligi umurunda bile değil. Sonunda herkes hoşnut. Demek istediğim bazı şeyleri ister öğrenirsin ister öğrenmezsin. Canın nasıl isterse. Hiç kimse her şeyi bilecek durumda olmadığından birçok şeyleri bilmediğimizi alçak gönüllülükle kabul etmekten başka çaremiz yok. İnsan astrofizik, oymacılık ya da futbol hakkında hiçbir şey bilmeksizin de pek güzel yaşayabilir. Hatta okuma yazma bilmeksizin bile. Daha kötü yaşar belki ama yaşar. Öte yandan bazı şeyler de vardır ki onları zorunlu olarak öğrenmemiz gerekir. Çünkü dedikleri gibi yaşamımız elden gider. Örneğin 6. kattan kendini atmanın sağlığımız için iyi olmadığını bilmen gerekir. Çivi gibi olmak için, Hint fakirlerinden özür dilerim. Perhiz yaparsan ya da siyanür içersen yaşlılığa eremezsin. Komşusuna her rastladığında ona okkalı bir tokat indiren birinin er ya da geç sonunun kötü geleceğini görmezlikten gelmek salık verilmez. Bu küçük aptallıklar önemlidir. İnsan birçok biçimlerde yaşayabilir ama öyle durumlar vardır ki yaşamaya izin vermezler. Kısacası bütün bilgiler arasında en azından biri vardır ki onsuz olunamaz. Kimi şeylerin bize yaradığını, kimilerinin ise yaramadığını bilmek. Bazı besinler yaramaz. Bazı davranış biçimleri ya da tutumlar da öyle. Demek istediğim kuşkusuz yaşamayı sürdürmek istiyorsak, insan olabildiğince erken kuyruğu titretmek istiyorsa, yapılacak en iyi şey şöyle koca bir bardak çamaşır suyu içmek ya da çevresini olabildiğince çok sayıda düşmanla kuşatmaktır. Ama tutalım ki insan yaşamayı yeğliyor. Şimdilik canına kıymanın o çok saygın hazlarını bir yana bırakalım. Bazı şeyler bize yararlıdır. Bu yüzden bunlara iyi deriz. Çünkü bize iyilik getirirler. Bazı şeyler de bizim için kötüdürler. Bunlara da kötü deriz. Bize neyin yararlı olduğunu bilmek ya da iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek hepimizin, hiç kimseyi dışarıda bırakmaksızın, tümümüzün edinmeye çalıştığımız bir bilinçtir. Çünkü yararlıdır bu. Daha önce de belirttiğim gibi sağlığımıza yararlı olan ya da ona zararlı olan şeyler vardır. Hangi besinleri yemek gerektiğini, ateşin kimi zaman ısıttığını, kimi zaman da yaktığını, suyun susuzluğu giderdiğini ama aynı zamanda insanı boğabileceğini bilmek zorunludur. Ama gene de işler gerçekte böylesine yalın değildir. Örneğin kimi doping ilaçları yürekliliğimizi artırır, hoş duygular verir bize ama bunların aşırı kullanımı zaman içinde zararlı olabilir. Bazı bakımlardan yararlı, bazı bakımlardan zararlıdırlar. Aynı zamanda hem yararlı hem de zararlıdırlar. İnsan ilişkileri alanında bu ikilemlere çok sık rastlanır. Genellikle yalan olumsuz bir şeydir. Çünkü verilen söze duyulan güveni sarsar. Oysa hepimizin bir toplum içinde yaşamak için iletişim kurmaya gereksinimimiz vardır. İnsanları birbirine düşman eder. Ama zaman zaman küçük bir yarar sağlamak için ya da birine iyilik olsun diye yalan söylemek yararlı ya da üretken gibi görünür. Örneğin onulmaz bir kansere yakalanmış birine durumu hakkında gerçeği söylemek mi daha iyidir, yoksa son saatlerini dingince yaşamasını sağlamak için onu kandırmak mı iyi tutulmalıdır? Yalanın bize bir yararı yoktur. Çirkin bir şeydir. Ama kimi zaman olumlu sonuçlar verebilir gibi görünüyor. Kavga aramanın yararlı olmadığını söylemiştik. Peki ama gözlerimizin önünde bir kızın ırzına geçilse sorunlardan kaçınmak için buna göz mü yumacağız? Öte yandan her zaman doğruyu söyleyenler de herkese sevimsiz görünürler. Tam anlamıyla herkese. Saldırıya uğrayan kızı kurtarmak için Indiana Jones gibi öne atılan kişi büyük bir olasılıkla ıslık çalarak eve dönen kimse tarafından kafasını kırılmış bulur. Yanlış şeyler kimi zaman az çok olumlu sonuç verirler. Doğru şeyler de kimi zaman görünürde baştan başa olumsuzdurlar. Amma da karışık. Yaşamayı bilmek pek öyle kolay değildir. Çünkü ne yapmak gerektiği konusunda taban tabana zıt ölçütler vardır. Matematikte ya da coğrafyada uzmanlar ve bilgisizler vardır. Genellikle de uzmanlar temel ilkeler üstünde görüş birliğine varmışlardır. Oysa yaşamayı bilme konusunda tam bir görüş birliği yoktur. İnsan heyecanlı bir yaşam isterse birinci formüle uyabilir. Yani dağcılığa. Dingin, risklerden uzak bir yaşamı iyi tutarsa serüveni köşe başındaki video kulübünde araması yerinde olur. Kimileri en soylu şeyin başkaları için yaşamak olduğuna ant içerler. Kimileri ise başkalarını bizim için yaşamaya inandırmanın uygun olduğunu söylerler. Bazı insanlara göre en önemli şey kazanmaktır. Sağlığın, boş zamanın, içtenlikli sevgi ve ruh dinginliğinin bulunmadığı yerde paranın hiçbir değeri olmadığını öne sürerler. Saygıdeğer hekimler yaşamı uzatmak için içkiden ve sigaradan uzak durmayı öğütlerler. Sigara içenlerle içkiciler ise bu zaaflar olmasa yaşamın kesinlikle insana gereğinden uzun görüneceği yanıtını verirler. Böylece uzayıp gider. İlk bakışta hepimizin görüş birliğine vardığı biricik şey hepimizin görüş birliğinde olmadığımızdır. Ama bu çeşitli görüşler başka bir noktada birleşirler. Yaşamımızın nasıl olacağı, en azından bir ölçüde, her birimizin ne istediğinin bir sonucu olacaktır. Yaşam eğer tümüyle belirlenmiş bir şey, değiştirilemez bir yazgı olsaydı, bütün bu irdelemelerimizin hiçbir anlamı olmazdı. Hiç kimse taşların yukarıdan aşağı doğru mu, yoksa aşağıdan yukarı doğru mu düştüklerini tartışmaz. Taşların yukarıdan aşağıya doğru düştükleri bilinir, hepsi bu kadar. Kunduzlar derilerin içine setler yaparlar. Bal arıları altıgen biçiminde petekler yaparlar. Arı kovanı yapmaya kalkışan kunduz yoktur. Bal arıları da su mühendisliğine soyunmazlar. Her hayvan doğal ortamı içinde kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok iyi bilir. Tartışmaksızın, kuşkulara kapılmaksızın bilir. Doğa içinde hayvanlar ne iyi ne de kötüdürler. Sinek ağını örüp onu yiyen örümceğe iyi gözle bakmayabilirse de ama örümcek bize hiçbir şey yapamaz. Sana acıklı bir olay anlatmak istiyorum. termitleri biliyorsundur kuşkusuz. Afrika'da yaşayan akkarıncaları, birkaç metre yüksekliğinde taş gibi sert, etkileyici karınca tümsekleri oluştururlar. Akkarıncaların gövdeleri yumuşak olduğu, başka böcekleri koruyan keratin kabuktan yoksun oldukları için, karınca tümsekleri kendilerinden daha iyi silahlanmış bazı düşman karıncalara karşı toplu kalkan işlevi görürler. Ama zaman zaman bu tümseklerden biri bir su basması ya da bir filin üstüne basması sonucu yıkılır. Filler karınca tümseklerine sürtünmekten hoşlanırlar. İşçi karıncalar yıkılan kaleyi yeniden yapmak için hemen işe koyulurlar. Kocaman düşman karıncalar da saldırıya geçerler. Asker karıncalar kabileyi savunmak için dışarı çıkarlar, düşmanı durdurmaya çalışırlar. Ne boyları ne de silahları bakımından bu karıncalarla baş edemeyecekleri için saldırganlara sımsıkı kenetlenirler. Ellerinden geldiğince ilerlemelerini engellemeye çalışırlar. Bu sırada düşman karıncaların yabanıl kıskaçları onları parça parça eder. Ancak işçi karıncalar ayağına çabuk dururlar. Az önce yıkılmış olan karınca yuvasını kapatmaya çalışırlar. Ama böyle yaparak başkalarının kurtulması için kendilerini kurban eden zavallı yiğit asker akkarıncaları dışarıda bırakırlar. Bunların bir madalyaya olsun hakları yok mudur? Yiğit olduklarını söylemek hakça olmaz mı? Sahneyi değiştiriyorum, konuyu değil ama. İlyada'da Homeros, Hektor'un öyküsünü anlatır. Troya'nın en iyi savaşçısı, kentinin surları dışında ayağını sımsıkı yere basmış, akaların dehşet salan savaşçısı, Akilleus'u beklemektedir. Onun kendisinden daha güçlü olduğunu, olasılıkla onu öldüreceğini bile bile. Bunu görevini yerine getirmek için yapar, ailesini ve yurttaşlarını korkunç saldırgana karşı savunmak için. Hektor'un bir kahraman, bir yiğit olduğundan hiç kimse kuşku duymaz. Ama ben kendi kendime soruyorum. Asker akkarıncalar kadar kahraman yiğit mi? Onların milyonlarca kez yaptıkları yiğitlikleri anlatmak için hiçbir Homeros parmağını bile oynatmadı. Önünde sonunda Hektor tas tamam adı bilinmeyen herhangi bir akkarıncanın yaptığını yapmıyor mu? Onun yiğitliği bize niçin böceklerinkinden daha gerçek, daha zor görünüyor? Basit. Asker akkarıncalar savaşıp ölüyorlar. Çünkü bunu yapmak zorundalar. Seçme hakları yok. Tıpkı ağını gerip zorunda olarak sinekleri yiyen örümcek gibi. Oysa Hektor, Akilleus'la karşılaşmak için kentinden çıkıyor. Çünkü bunu istiyor. Asker akkarıncalar ise bırakıp gidemezler. Ne baş kaldırabilirler ne de hastalığa vurup yerlerine başka birini gönderebilirler. İşlevlerini kahramanca yerine getirmek için doğa tarafından programlaşmışlardır.